Ayrım 21.
Bu tanıklık sırasında sık sık gelen elçilerin, aniden sağa sola gönderilen yüksek görevlilerin ne anlama gelebileceğini yorumlama deneyimi elde etmişti. Şehir halkı şimdi de böyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine ilişkin tüm işaretleri alıyor, bunları yorumluyor ve şehzadelerinin avının üzerine atlamak için uygun zamanı kolladığı sonucunu çıkarıyordu. Selim'e gelen elçiler ve haberciler arasında kimler yoktu ki? Diyarbakır, Bitlis ve Musul'dan Kürt beyleri, Gürcü ve Ermeni krallıklarının soyluları, Kırım'ın her boydan beyleri, Moğollara benzeyen görüntüleriyle halkın uykusunu kaçıran Özbekler. Bütün bunlar sürgündeki bir şehzade için biraz fazla değil miydi? Selim bunların fazla olduğunu düşünmüyordu. Trabzon bir taht şehriydi ve o daha şimdiden burayı bir başkente çevirmişti. Hatırı sayılır serveti, iyi işleyen bir haberleşme ve değerlendirme ağı kurmasını sağlamıştı. Uçan kuştan haberi oluyor ve bu haberleri çevresindeki tecrübeli danışmanlarıyla anında değerlendiriyordu. Üstelik koşulları tümden olumsuz da sayılmazdı ve bu olumsuzlukları kıran en önemli etken kayınpederinin Kırım Hanı Menkli Giray olmasıydı. Selim'in bölgeyle ilgisi ise Osmanlı Devleti'nin genel ilgisinin çok ötesindeydi. Bu ilginin Osmanlı çıkarlarının ötesine geçtiği dahi söylenebilirdi. Selim de Trabzonlular gibi padişahlığı meselesinde hiçbir kararsızlık sergilemiyordu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe sözü en çok kullandığı sözlerden biriydi. Ama Selim bir duygu adamı değildi. Elbette ki duyguları, hırsları, tutkuları vardı ve bunların en başında da Osmanlı tahtına duyduğu sonsuz istek geliyordu. Fakat hesaplı kişiliği bu tahtla arasında uzun bir yolculuk olabileceği ihtimalini her zaman hesaba katması gerektiğini de düşündürüyordu. Taht için mücadelenin bırakılması ve kıldan ince hale gelmiş bir boynun ağabeylerden herhangi birisine uzatılması elbette ki onun için düşünülemeyecek bir seçenekti. Fakat Korkut ya da Ahmet'in hızlı bir yürüyüşle aniden tahtı ele geçirmesi durumunda da yürütülecek uzun boylu bir mücadeleye hazırlıklı olmak gerekiyordu. Selim'in Trabzon vilayeti ve çevresinde olup bitenlere yoğun ilgisinin altında biraz da bu hesap yatıyordu. Ona bağlı bazı paşalar daha şimdiden böyle bir durumla karşılaşılması halinde Trabzon'un payitaht ve Selim'in padişah ilan edilmesi konusunda görüş bildirmişlerdi. Eğer Ahmet ya da Korkut'un padişahlığı gibi bir talihsizlik yaşanırsa Selim'in uzunca bir süre için tek seçeneği bu olacak gibi görünüyordu. Bu seçenek ise Erzincan'ı, Bayburt'u, Gürcü ve Ermeni krallıklarını, Azerbaycan'ı ve tabii ki Kırım'ı Selim'in en çok ilgilendiği bölgeler haline getiriyordu. Bütün bu bölgelere yoğunlaştırdığı ilgisi Selim'in karşısına hep tek bir ismi çıkarıyordu. Erdebiloğlu Şah İsmail. Trabzonlular 1456'da şehrin önlerine gelip dehşet saçan dedesi Şah Cüneyt'i anlatıyorlardı Selim'e. Gürcü ve Ermeni beyler Şirvan Şah'a yaptıklarını, Kürtler Diyarbakır'ı, Bitlis'i, Musul'u anlatıyorlardı. Bu kendisinden 20 yaş küçük olan Şah, Selim'e bütün talihsizliklerinin üzerine gelmiş yeni bir talihsizlik olarak görünüyordu. Selim İsmail'i yakından izlemekle de yetinmemiş, 1508'de ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları değerlendirmek için Erzincan ve Bayburt civarlarına bir yoklama kuvveti de göndermişti. Bu kuvvet bazı Safavi öncü birlikleriyle karşılaşmış, onları yenilgiye uğratmış, bol miktarda esirle Trabzon'a dönmüştü. "Babam olacak ihtiyar," diyordu Selim, kendi aczine kızacağı yerde, "mülkümüzü talan eden bu sapıkları kovaladığımdan dolayı bana bir azarlayıcı mektup gönderip rahat durmamı tembih eyledi." Askerlerinin getirdiği esirleri bizzat sorgulayan Selim, karşı karşıya bulunduğu bu eski şeyh ve yeni şahın daha önce düşündüğünden çok daha boyutlu bir tehlike teşkil ettiğini kendi gözleriyle gördü ve kulaklarıyla duydu. Öncelikle bu esirlerin büyük çoğunluğu Osmanlı ülkelerinin insanlarıydı. Tekelü, Karamanlı, Bozoklu. Selim bunların şahın yanındaki sayılarını öğrenmeye çalıştı. Kaç Tekelü, kaç Ustacalı, kaç Avşar, kaç Varsak vardı. Öğrendikçe yüzünü buruşturdu, esirlerin kendisini korkutmak için yüksek rakamlar verdiklerini düşündü önce. Sonra baktı ki hepsi yaklaşık aynı sayıları veriyordu. "Mülkümüz boşalmış, haberleri yok," diye sinirlendi. Fakat Selim'i en çok düşündüren ve kaygılandıran esirlerin şahlarını ve mezheplerini anlatış biçimi oldu. Burada Trabzon'un gün ışığı görmemiş zindanlarında günlerdir her türlü işkence ve baskının altında inliyorlardı. Bu koşullarda dahi şahları ile ilgili bir soru sorulduğunda gözlerinin en dibinden bir ışık açığa çıkıyor, ağızları büyük bir saygıyla açılıyor ve genellikle de "Yetiş şahım" nidasıyla kapanıyordu. Mezhep değiştirmeleri için yapılan çağrıları "ben dönmezem yolumdan" cümlesiyle cevaplamayı adeta bir türkü söyler gibi bir ağızdan yapıyorlar, Selim'in zindancılarının bile maneviyatını bozuyorlardı. Selim oğlu Şehzade Süleyman'a "bu sapkınların ki bir din ol, bunlara sadece ordularla karşı çıkılmaz, mutlaka ulemanın da harekete geçirilmesi lazımdır" diyordu. Bu genç şahın devletinin Selim'i endişelendiren bir başka yanı daha vardı. Selim, devletin batıdaki durumunu biliyordu. Çok cepheli bir kafirler deryasının devletini, onu, belki de inşallah ileride padişah olacak biricik oğlunu çok uğraştıracağını biliyordu. Şimdi bir de bu kafirlerin her nasıl yaptılarsa Hindistan'a vardığını biliyor, bunun ileride tekin olmayan sonuçlar doğuracağını hesaplıyordu. Özbekler aracılığıyla aldığı son haberler bu genç şahın bu kafirlere ve İpek yolunun kaynaklarına artık iyice yaklaştığını bildiriyor, onun şimdiden hissettiği ticari verimsizliğin tehlikeli işaretlerini veriyordu. İpek yolu ticaretinin Safaviler üzerinden Memlük limanlarına ya da doğrudan kaynağından kafirlere yönelmesi ihtimali Selim'in her şeyden şüphelenen zihnini ziyadesiyle meşgul ediyordu. Devleti bu cendereden çıkarmalıydı. Çıkarmalıydı ama bunun için önce kendisini tahta çıkarmalıydı. 41 yaşındaydı ve ölümsüz olmadığını çok iyi biliyordu. Vaktinin daraldığını hissediyor, böyle durumlarda yaptığı bütün soğukkanlı planlara isyan ediyor, Trabzon'un duvarlarına sığamıyordu. Atına atlıyor, deliler gibi saatlerce sürüyordu. Bir çıkış, bu süreyi kısaltacak bir çıkış yolu olmalı, Allah bir kapı açmalı diyordu. Vezirleri, beyler beylerini, sipahileri, yeniçerileri yokluyor, en küçük doğru dürüst habere altınlar bağışlıyor, süreyi kısaltacak çıkış yolunu bulamıyordu. Rüyalarında kendisini kimi kez ordusunun başında Üsküdar'da, kimi kez Edirne kapıda, kimi kez doğrudan Topkapı Sarayı'nda görüyor, bu rüyalardan uyanmak onun için bir kabus haline geliyordu. Selim'in sarayda, paşalarda, Kırım'da, Edirne'de aradığı çıkış fırsatı hiç beklemediği bir sırada, hiç beklemediği bir yerden geldi. Trabzon'a gelen haberler iki ağabeyinin bulunduğu Rum ülkesinde büyük bir karışıklığın baş gösterdiğini, bir kızılbaş isyanı çıkmasının an meselesi olduğunu bildiriyordu. Selim 17 yaşındaki Kefe Sancakbey'i oğlu Şehzade Süleyman'a bu karışıklık haberini bildirirken şöyle yazıyordu. "Oğul, önümüzdeki yıllarda kan deryalar gibi akacaktır." Mektubunu bitirdi, mührüyle kapadı, posta tatarına verilmek üzere gönderdi. Sonra odasında yalnız kaldı. Derin bir iç çekti ve kanatlarını çırptı. Karabıyık Hasan Halifeoğlu, Şah Kulu Sultan. 32. Akdeniz'in maviliğinden Antalya'nın hemen kuzeyine denk düşen yeşil sırtlara geçilirken, Allah'ın kullarının karşısına çıkan hayranlık verici vadi ve yaylalardan oluşan ülkeye Tekeili denilir. Burada pek büyük ve çetin bir oymak olan Hamütlü ve Menteşerülerle de pek çok akrabalığı bulunan Tekelüler yaşar. Tekelüler pek çok şeyle uğraşırlar. Ormancılık, tarım, hayvancılık ama özellikle de Karabıyık Hasan Halife'nin zuhurundan sonra Kızılbaşlık. Dervişlerin oymağı olmaz denirdi ama Hasan Halife Tekelüydü. Tekeili'nin Kızılkaya köyünde doğmuş ve orada büyümüştü. Türkmenler kutlu adamların doğuşlarında anlaşılabileceğine inanırlardı ve biliyorlardı ki Hasan Halife bu kutlu adamlardan biridir. Denilirdi ki Hasan'ın anası ormana bal toplamaya gittiğinde ayılarla 3 ayı karşılaşmış. Ayılar ona bir düşmanlık göstermemişler ama kadın korkmuş ve bu korkudan etkilenen Hasan artık doğmaya karar vermiş. Anası çığlıklar içinde onu doğurmaya dursun, ayılar adeta saygıyla başucuna oturup onu seyretmeye başlamışlar. Hatta onlardan biri anası Hasan'ı doğururken usul usul anasının başını okşarmış. Bu da ondan sonra ne anası ne babası ve ne de Tekelülerden herhangi biri Hasan'dan herhangi bir dünyevi işin ucundan dahi olsun tutmasını istememişler. Bu çocuğun çakmak çakmak çakır gözlerine bakıp kutluluğuna sevinsinler mi, üzülsünler mi buna bir türlü karar verememişler. Kendisinden hiçbir iş istenmeyen Hasan yine de her işi yapmış, odunculuk, hayvancılık ve ille de tarım. Bunları ne zaman ve ne kadar yapacağına kendisi karar verirmiş. Bir gün baltayı alır ormana gider, bir gün kavalını alır sürü gider, bir günde kasabanın ucundan tutarmış. 12 yaşındayken tekelülerin artık zamanı gelmişti diyen bakışları altında Hasan'ın olağanüstü halleri ortaya çıkmış. Sakin sakin otururken gelirmiş bu haller. Bazen anlam verilemeyen sözcüklerden oluşan ve uyaklarından şiir olduğu anlaşılan sözler söyler, bazen kurt gibi ulumaya başlar, bazen bebek gibi ağlar, bazen düşüp bayılana kadar kavalçalarmış. Tekelüler o doğduğundan beri buna hazırlıklı olduklarından bu duruma şaşırmamışlar, telaşa kapılmamışlar, böyle durumlar yaşadığı her keresinde en yakınında kimler varsa ona hizmet kutundan pay almaya çalışmışlar. Şiir okurken can kulağıyla anlamadıkları sözleri dinlemiş, kavalçalarken bayılacağı yeri temizlemiş, ağlarken gözünün yaşını silmişler. Daha 12 yaşındayken tekellerin hasta olanları Hasan'ı ziyarete başlamış. Daha onlar rahatsızlıklarını anlatırken Hasan'ın halden hale girdiğini görmüş, dokunduğunun hızla iyileştiğini fark etmişler. Yine bu sıralarda Hasan baba evinden ayrılmış ve Kızılkaya'nın hemen yakınındaki bir mağaraya yerleşmiş. Hasan bu mağaraya yerleştikten sonra kerametleri daha da artmış. Birçok evliyaya barınak olmuş bu mağarada, evliyaların ruhlarından dersler alır olmuş. Ama dünyayı yine bırakmamış, odunculuğa, hayvancılığa ve tarıma devam etmiş. Hatta 15 yaşına geldiğinde köyden 13 yaşındaki Hatice ile evlenmiş. Ama Hatice'yi babasının evine götürmüş, mağaraya istememiş ve sadece istediğinde gidip karısının yanında kalmış. Bir kızı ardından bir kızı daha olmuş. Derken 19 yaşındayken ve karısı 3. çocuğuna hamileyken Hasan birdenbire ortadan kaybolmuş. Tekellerin bir kısmı bunu da gayet sakin karşılamışlar. Bu durum onlar için Hasan'ın sık sık gelen hallerden daha farklı değilmiş. Ama diğer bir kısım tekeli onun her yerde aramış ve sonunda çabanın anlamsız olduğuna karar verip beklemeye koyulmuşlar. Bu sırada Hasan'ın 3. çocuğu da doğmuş, bu bir oğlanmış ve babası dönene kadar oğlana at konulmamasına karar verilmiş. Yıllar sonra Erdebil oğlu Şeyh Haydar huruç edeceği zaman yardımlarını isteyince birçok Türkmen oymağı gibi tekelüler de yollara düşmüş, Erdebil'e şeyhlerinin hizmetlerine koşmuşlar. Şaşkınlıkla görmüşler ki şeyhlerinin sol yanında oturan kızıl başlıklı halife Kızılkayalı Hasan'dır. 33. Şeyh Haydar öldürüldükten sonra Hasan halife tekrar teke eline döner. Hatice'nin gösterdiği çakır gözlü oğlan çocuğuna bakar. Çocuk bir ağaç gölgesinde oturmaktadır ve anasının yanında duran bu daha önce hiç görmediği adamın babası olduğunu bilmektedir. Bir ok atımı mesafeden adam çocuğa, çocuk adama bakar. Sonra Hasan halife Hatice'ye adı Şah kulu olsun der. Hasan halife artık kayboluşundan önceki Hasan değildir. Okuması yazması vardır. Bir deftere durmadan bir şeyler karalarken görülmesi artık sıradan olaylardandır. Kızıl başlığını artık hiç çıkarmaz ve daha önce görülen haller artık görülmez. Hastalar yine ona götürülmektedir. Evlenecek olanlar evliliklerini onun kutsamasını istemekte, doğan çocuklarına at koyması için ona getirmektedir. Hasan halifenin şiirleri artık anlamsız sözlerden oluşmamakta, 12 imamlardan, Yezidlerden, zalim ve mazlumlardan söz etmektedir. Bütün tekelüler için Hasan halife ve mağarası artık bir ziyaret yeridir. Dünya işlerinden bunalan bir başka alemde irtibat kurmak isteyen tekelülerin ilk aklına gelen isim Hasan halifenin ismidir. Fakat Hasan halife her zaman dünya işleriyle de çok ilgili biri olmuştur. Böylece Hasan halifenin mağarası tekellerin hem dünya ve hem de ahiret meselelerini konuştukları, tartıştıkları, karara bağladıkları bir yer halini aldı. Bu dünyada zulmü bitirecek kişi diyordu Hasan, ancak ve ancak Erdebil ocağından gelebilir. Bu nedenle bütün hizmetimizi, varımızı yoğumuzu bu ocağın buyruğuna vermeliyiz. Bu, Rum ülkesinde bir öküz kadar değeri olmayan Türkmenler orada adam muamelesi görürler, Allah'ın kulları olarak gönüllerinin zenginliğine göre değer bulurlar. Çünkü Erdebil ocağının sözünün geçtiği her yerde Allah'ın kulları eşittir. Kardeşlerimiz gelip beni şehit şehidimiz Haydar'ın sol yanında oturur görünce şaşırıp kaldılar. Oysa Erdebil ocağını tanısalardı şaşırmazlardı. Orada o mecliste beyler beyzadeler de bulunmaktaydı ama şeyhimiz bizi sol yanına oturtmuştu. Çünkü orada gönül zenginliği önemlidir. Hasan halife kısa bir süre içinde Safavi tarikatının Rum ülkesindeki en etkili halifesi haline geldi. Ondan sonra Tekelilerin Erdebil yolculuklarının sayısı hızla artmaya başladı. Her geçen gün Safavi emrindeki Tekeliler daha fazla göze görünür hale geldiler. Bu sıralarda mağara yaşantısında da bir değişiklik meydana geldi. Şimdi 10 yaşında olan Şahkulu artık babasıyla birlikte mağarada yaşamaya başlamıştı. Her görene babasının çocukluğunu hatırlatan bu çocuk babasının sağ dizinin dibinde oturuyor, saatlerce hiç sıkılmadan, herhangi bir ihtiyaç belirtisi göstermeden konuşulanları dinliyordu. İlgisini özellikle çeken bir konu sorulduğunda çakır gözleriyle soruyu sorana bakmaya başlıyor, soruyu soran içine işleyen bu bakışların etkisi altında kalıyor, dili dolanıyordu. Osmanlıların Hasan Halife'nin tekeller üzerindeki etkisini fark etmeleri çok zaman almadı. Bu muazzam etki onları düşündürüyor, alacakları tutum konusunda kafalarını karıştırıyordu. Hasan Halife ise bu konuda çok dikkatliydi. Onun Osmanlılarla bir sorunu yoktu. Çünkü onun birileriyle sorunu olabilmesi için Erdebil Ocağı'nın onlarla bir sorunu olması gerekirdi. Erdebil Ocağı'nın Osmanlılarla bir sorunu yoksa Hasan Halife'nin de bir sorunu olmazdı. Tekelilere Osmanlılar hakkında olumsuz hiçbir şey söylemiyor, Osmanlı yerel güçleriyle hiçbir sorunun kaynağı olmuyordu. Tekellerin karıştığı yol kesme, cinayet gibi suçlarda Osmanlı yöneticilerinin onun yardımına başvurduğu bile oluyordu. Böyle durumlarda Hasan Halife böyle suçlara karışan tekelleri şeriatın gerektirdiği biçimde cezalandırıyor ve bu cezalara hiçbir tekeli itiraz etmiyordu. Osmanlılar da Hasan Halife hakkında bu doğrultuda bilgi alıyorlardı. Fakat içlerindeki huzursuzluğu aşmanın bir yolunu bulmalıydılar. Bu huzursuzluğun nedeni kazara patlak verebilecek ani olayların çıkması ihtimaliydi. Osmanlı kendi memurlarına bu konuda güvenemiyordu. Bir kadının ani ve ters bir kararı, bir sipahinin düşüncesizce bir hareketi tatsız olaylara yol açabilirdi. Öyleyse Osmanlı bu şeyhin korunduğunu gösterecek ve memurlarını dikkate sevk edecek bir tutum takınmalıydı. Tecrübeli Osmanlı için bu çözümü bulmak zor olmadı. Hasan Halife saltanat ve padişaha dualarını esirgemeyecek, sarayda her yıl ona belli miktarda bir hayır dua akçesi gönderecekti. Akçelerin teslimi törenleştirilecek, kurdun kuşun bu korumanın varlığını öğrenmesi sağlanacaktı. Hasan Halife de bu çözümden memnundu. Onu esas olarak ilgilendiren Osmanlı ülkelerinin içi değil, zulmü yok edecek Erdebil ocağının güçlenip serpilmesiydi. Osmanlı Erdebil'e giden tekelleri engellemedikçe, nezir ve adak götürülmesini yasaklamadıkça burada yeni bir mesele yaratmanın hiç mi hiç gereği yoktu. İsmail'in Tebriz'i ele geçirmesi tekelinde adeta bir bayram gibi kutlandı. Mazlumlar artık bir taht şehrini ele geçirmiş ve tüm mazlumlar için güvenli bir dayanak, emin bir sığınak olan bir devlet kurmuşlardı. Hasan Halife bütün tekellilerle birlikte bu kutlamalara katıldı, Şurur Savaşı'nda verilen şehitler ve bu devletin geleceği için dualar etti. Tekellileri bu devletin yardımına koşmaya her zaman hazır olmaları için uyardı. İsmail'in devletiyle Osmanlılar arasındaki ilişkide sorunlar varmış gibi görünmüyordu. Her ne kadar Sultan Beyazıt kendi tebaası olan oymakların Azerbaycan'a gidişini yasakladıysa da Hasan Halife bu tutumu bir sultanın zevahiri kurtarmak için resmen almak zorunda olduğu bir karar olarak değerlendiriyor, bu yasağın pratikte ortadan kaldırılmasıyla ilgileniyordu. Şahlarına gitmek isteyen tekeller Hasan Halife'nin de yardımıyla bunun yollarını her zaman buluyorlardı. Takiple görevli sipahiler ya rüşvette ya gönül almayla ikna ediliyor, olmazsa şeyhin gazabıyla tehdit ediliyorlardı. Şeyhin gazabı etkiliydi çünkü uzunca bir zamandır Osmanlı memurları dahi şeyhi ziyaret edip ondan şefaat dilemeye, hastalarını ona getirmeye başlamışlardı. 34. Düzenin ve dengelerin böyle korunmasının mutlu olan Hasan Halife'nin gözden kaçırdığı iki önemli husus vardı. Bunlardan birincisi Osmanlı düzeninin iç sorunlarıydı. İkincisi ise artık çoktan 20'li yaşlarına girmiş ve neredeyse kendisi kadar saygınlık kazanmış oğlunun kendisiyle aynı mutluluğu paylaşmamasıydı. Hasan Halife ilk kuşkuyu artık Şahkulu Sultan olarak anılan oğlunun ziyaretçilerinin niteliğinin kendi ziyaretçilerinden farklılaşmaya başlamasından duydu. Savaşçılar onun sohbetlerinden çok Şahkulu'nun sohbet ve dualarına itibar eder olmuşlardı. Bunlar arasında çoğunluğu ise tımarları ellerinden alınmış eski Osmanlı sipahileri oluşturuyordu. Oğul bu sohbetleri artık herkese almıyor ve sohbetler ormanın gözden kulaktan uzak köşelerinde yapılmaya başlanıyordu. Toplantıların sıklaşması ve sipahilerin sayılarının artmasıyla kuşkuları daha da artan Hasan Halife, çareyi oğluyla konuşmakta buldu. "Oğul," dedi, "seni tekin olmayan işler içinde görüyorum. İnşallah gözlerim ve kulaklarım beni yanıltmıştır." Şah kulu sakin bir edayla, "Tekinsizlikten kastın nedir baba?" diye sordu. "Osmanlı'dan dertli olan kim varsa senin başına toplanır," dedi Hasan. "Bunun Osmanlı'nın gazabını üzerimize çekmesinden ve davamıza zarar vermesinden korkmaz mısın?" Şah kulu tamamen boş bir ifadeyle babasına baktı. Babasını yeni görüyormuş, söylediklerini ilk kez duyuyormuş kadar boştu ifadesi. "Hangi dava?" sorusu döküldü dudaklarından. Bu iki sözcük Hasan Halife'yi dehşete düşürmüştü. Bu soruyu soran kendi oğlu muydu? 20 yıldır her şeyi izleyen, soran, öğrenen bu çocuk değil miydi? Bunca şeyden sonra kendi oğlu karşısına çıkıp böyle bir soru sorabiliyorsa, müritlerinin neyi nasıl anladıklarına ne kadar güvenebilir, inanabilirdi. Titreyen sesiyle, "Evlat, bunu nasıl sorabilirsin? Davamızı sen de mi bilmezsin?" diyebildi. "Hayır," dedi Şah kulu. "Davamız dediğin şeyin tarifini istiyorum senden." Hasan bu sorudaki merak tonundan cesaret buldu. Oğlu bir şey söylemek istiyordu ve herhalde birbirlerini yanlış anlamışlardı. "Bilmez misin oğul," dedi, "davamız şahımıza hizmet etmektir." Bu cümlesinin arkasından gelen soru onu daha da büyük bir dehşete düşürecekti. "Hangi şaha baba?" diye sormuştu Şah kulu. Hasan Halife bayılacak gibi oldu, nefesi kesildi, en yakınındaki büyüyecek bir taşın üzerine zorlukla oturabildi. Bir süre öylece oturdu, sonra son bir gayretle bir cümle kurabildi. "Bak oğul, ya sen asi oldun, babanı öldürmek istersin ya da bir şeyler ima edersin, ben anlamam. Ama eğer insafın varsa derdini anlatır, babanın canını taksit taksit almazsın." Şah kulu acı çeken babasına baktı. Söylediği doğruydu, neyi nasıl görüyorsa oturup ona bir kere de anlatmalıydı. Sohbet toplantılarında dinleyicilerin oturmak için kullandığı taşlardan birini aldı, babasının hemen dizinin dibine koydu ve oturdu. "Adımdan başlayalım baba," dedi. Hasan Halife çaresiz ve yorgun gözlerle ona baktı. Bu gözlerde görülen tek anlam teslimiyetti. Şah kulu devam etti. "Adımı sen koydun. Şah kulu dedin, iyi de ettin, doğrudur. Ben Şah'ın kuluyum. Ama hangi Şah'ın? İsmail Şah'ın mı? Yoksa alemlerin efendisi Allah'ın mı? Ben her zaman bu ismi bu ikinci şekilde anladım. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Şah kuluyum. Ama sen şimdi de bu söylediğimden Şah'ım İsmail'e bir saygısızlık ettiğimi çıkarırsan yanlış edersin. Ona saygım da aşkım da pek büyüktür."